Ayrım 5. Antik Yunan ve Roma Hikayeleri. Emily Kip Baker, sayfa 63. 8. Bölüm. Artemis, Diana. Apollon ve Artemis'in çocukluğu boyunca tanrıça Latona, Delos adasında mutlu bir yaşam sürdü ve öncesinde yaşadığı talihsizlikleri çocuklarının verdiği neşeyle unuttu. Çocukları büyüdükçe Delos sahillerine yolu düşen herkese onların güç ve güzelliğinden bahsetti. Latona'nın çocuklarını duymayan ne bir köy ne de ne kadar küçük olursa olsun bir mezra kalmıştı. Yunan anneler geceleri çocuklarını uyuturken denizlerin uzak bir noktasında yer alan, üzerinde çayırlardaki tüm çiçeklerden daha güzel, biri kız biri erkek iki kardeşin yaşadığı bir adanın olağanüstü öykülerini anlatırlardı. Sahip olduklarından daha büyük bir zarafet arzulayan genç kızlar, ölümsüz zarafetleriyle yeryüzünde yaşayan bu ikilinin tapınaklarını süslemek için çelenkler örerlerdi. Latona çocuklarının şöhretiyle gurur duyar ve her yerde övünürdü. Bu iddiasına karşı çıkan annelerin sayısı pek azdı ve bu itirazlarını yüksek sesle de dile getiremezlerdi. Fakat hepsinden daha gözü pek olan biri vardı. Açık yüreklilikle tanrıçanın böbürlenmesine gülüyor ve övünebileceği yalnızca iki çocuğu olmasıyla alay ediyordu. Bu 14 çocuk annesi ve bir Yunan prensesi olan Niobe'ydi. Çocuklarının 7'si erkek, 7'si kızdı ve her biri ölümlü olmasına karşın bir tanrının güzelliği ve gücüne sahipti. Niobe tebaasının Latona'nın çocuklarından övgülerle söz ettiğini ve kendi mükemmel oğulları ve kızlarına gereken saygıyı göstermediğini öğrendiğinde küplere bindi. Ve Apollon ile Artemis'in ne kadar heykeli varsa, güzelliğine hayran olan halk tapınaklar ve pazar yerinde pek çok heykel dikmişti, hepsinin yıkılmasını emretti. Ardından bir elçi göndererek tanrıçaya tüm olan biteni ve 14 çocuklu bir annenin yalnızca iki çocuğa sahip olan anneyi ne kadar hakir gördüğünü anlatmasını buyurdu. Latona mesajı alınca bu hakarete öyle sinirlendi ki duyduğu intikam arzusu sınır tanımadı. Apollon ile Artemis'i yanına çağırdı ve gidip Niobe'nin çocuklarını öldürmelerini emretti. Apollon'un bu acımasız görevde payına düşeni yapması kolay oldu. Çünkü Niobe'nin 7 oğluna avlanırken rastladı ve onları öyle çabuk öldürdü ki hiçbiri Tanrı'nın gazabını hak etmek için ne yaptıklarını sormaya fırsatı olmadı. Niobe'nin kızları sarayda annelerinin yanındaydı. Fakat bu durum sadağına 7 sivri ok yerleştirip yayını kaptığı gibi Latona'nın intikamını tamamlamaya giden Artemis'e engel olmadı. Kızları Niobe'nin yanında oturmuş dokuma yapar vaziyette buldu ve canından can giden annenin merhamet yakarışlarına rağmen kızlarını birer birer vurdu. Yalvarışlarının kâr etmediğini anlayan ve kızlarından 6'sının yanı başında uzanan cesetlerini gören Niobe, kalan son evladına kendini siper etmeyi denedi. Bir yandan da evlatlarının sonuncusunu kendisine bağışlamaları için dua ediyordu. Fakat tanrılar haykırışlarını yanıtsız bıraktı ve son oku yayına yerleştiren Artemis, korkudan annesinin kollarına sarılan genç kızı vurdu. Zavallı Niobe kızının kollarına yığılan bedeni üzerinde o kadar gözyaşı döktü ki nihayet tanrılar acıyarak onu taşa çevirdi. Bu heykel bir akarsuyun kenarına yerleştirildi ve o günden beri akarsu taş heykelin yanaklarından süzülmeye devam eden yaşlarla beslendi. Seyyahlar taşa dönmesinin ardından bile çocuklarının yasını tutmaktan vazgeçmeyen fedakar annenin mucizesine tanık olmak için yaban ellerden geldiler. Gününün çoğunu avlanarak geçirse de Artemis bu becerisini zavallı Niobe'nin durumundaki gibi acımasız amaçlar için nadiren kullanırdı. Her nerede vahşi geyikler geziniyor ve insan eli değmemiş uçsuz bucaksız ormanlar uzanıyorsa, orada Artemis yorulmak nedir bilmeden av peşinde koşardı. Alevlerle kaplı güneş arabasının ilk ışığı tepelerin üzerine düşer düşmez kısa tüniğini kuşanır ve altın yayı ile sadağını kaptığı gibi o günün avı için perileriyle beraber yola çıkardı. Kovalamacanın yorgunluğuyla öğle vakti dağ pınarlarının şırıl şırıl aktığı ve yaprakların bir perde gibi etrafını sardığı tenha bir köşe arardı. Bir gün bakireleriyle birlikte serin suların tadını çıkarıyorken ağaçların arasından gelen bir çıtırtı işittiler. Sesin geldiği yöne baktıklarında kendilerini izleyen genç bir avcıyı fark ettiler. Bu şafaktan beri geyiği bir başına takip eden Akteon'du. Akarsuyun sesi onu buraya çekmişti. Akarsuya yaklaştıkça cıvıl cıvıl genç kız gülüşmelerini işitmiş ve meraka kapılmıştı. Neşe dolu gülüşmelerin kimden geldiğini görmek için görüşünü engelleyen dalları iki yana ayırdı. Artemis ve perilerini fark ettiğinde büyük bir dehşete kapıldı. Ancak çalılar arasında gözden kaybolmadan evvel Tanrıça onu gördü ve avucuna aldığı bir miktar suyu yüzüne fırlatıp şu sözleri söyledi. ''Haydi git şimdi gidebilirsen ve Artemis'i nehirde yıkanırken gördüm de.'' Sözler Artemis'in dudaklarından dökülür dökülmez Akteon'un tüm vücudunda tuhaf bir değişim hissetti. Toynaklara dönüşen el ve ayaklarına, hızla geyik postuna dönüşen cildine korku içerisinde baktı. Kafasından boynuzlar çıktı ve dört ayağı üzerine düştü. Kendisini bir erkek geyiğe dönüşmüş vaziyette buldu. Başına geleni tam anlamıyla kavrayamadan tazıların ulumasını duydu. Biliyordu ki güvende olmasının tek yolu kaçmaktı. Çalılar arasından fırladı fakat köpekler peşindeydi. Vahşi hayvanların düşmanlarını nasıl atlattığını bilmediğinden çok uzaklaşamadan köpek sürüsü tarafından yakalandı. Hepsi boğazına yapışmış hırlıyor ve diş geçiriyorlardı. Sesini yitirmiş olduğu için yardım isteyemedi. Köpekler onu bir saniyede paramparça ettiler. Böylece Artemis öcünü almış oldu. Ormanda Artemis ve bakirelerine rastlayan bir başka genç avcı daha vardı. Ancak onu tek suçu merakı olan zavallı Akteon'unkinden daha insaflı bir akıbet bekliyordu. Tüm gün sadık köpeği Sirius ile ormanlarda gezinen Orion da en az Artemis kadar coşkulu bir avcıydı. Bir sabah ormanda bir geyiği hevesle takip ediyordu. Ansızın şafak vaktinde başladıkları uzun ve zorlu avın ardından dinlenmekte olan Artemis'in perileri, yedi kız kardeşe, Ülker ya da Pleiadlar olarak da bilinirler, rastladı. Güzelliklerine hayran kalan Orion yanlarına yaklaşınca periler onlara uzanan kollarından ürkerek ormanın derinliklerine doğru koşuşturdular. Akteon'un başına gelenleri hatırlamanın bile caydıramadığı avcı uçan perileri takip etti. Böylesi bir güzelliğin elinden kaçmasına izin vermemekte kararlıydı. Tüm hızlarına rağmen avcının kendilerine yaklaştığını gören periler Artemis'ten yardım istediler. Derhal yedi beyaz güvercine dönüştürüldüler ve Orion'un şaşkın bakışları arasında göğe yükseldiler. Daha sonrasında güvercine dönüşen bu periler yedi parlak yıldıza dönüştü ve sonsuza dek yerleştikleri gökyüzünde bir yıldız kümesi haline geldiler. Düşüncesiz arzuları nedeniyle başına herhangi bir felaket gelmeyen Orion, şafak vaktinden günün son ışıklarına dek avlanmaya devam etti. Aksine bu coşkusu Tanrıça Artemis'in takdirini kazanmış olacak ki bir gün şans eseri ormanda ona rastladığında Artemis zarifçe gülümseyerek o günkü ava beraber çıkmayı teklif etmiştir. Belki de Tanrıçayı etkileyen yanı cesaretinin yanı sıra genç avcının sahip olduğu güzellikti. Sebebi bilinmez ama Artemis avcıyla ormanda buluşmaya devam etti ve günün ilk ışıklarından karanlık bastırana kadar birlikte avlandılar. Fakat Artemis karanlık çökünce aşkını bırakıp gümüş ay arabasına binmesi gerektiğini biliyordu. Apollon kız kardeşinin genç avcıya beslediği duyguları öğrenince çok sinirlendi. Çünkü Artemis tanrıların aşkını reddetmiş ve yaşamını evlenmeden sürdürmek için Zeus'a yalvarmıştı. Güneş tanrısı Orion'un kız kardeşiyle arasında geçenlere bir son vermeye and içti. Bu yüzden Artemis gece seferini tamamlayıp elindeki dizginleri yorgun atlarının boynuna bırakarak gümüş arabasından inene dek batının karanlık kapılarında bekledi. Sonra kız kardeşinin avdaki ve ok kullanmadaki becerisini övdü. Hemen ardından dalgaların üzerinde batıp çıkan küçük bir noktayı işaret ederek onu hedef almasını ve becerisini kanıtlamasını istedi. Bunun arkasında bir art niyet aramayan Artemis yayına bir ok yerleştirerek kusursuz bir atışla hedefi vurdu. Ağabeyinin oyununa düşerek aslında ne yaptığını öğrendiğinde Artemis'in üzüntüsü büyük oldu. Çünkü okunun vurduğu hedef sürüklenen bir kütük ya da bir bitki parçası değil, Orion'un bedeniydi. Apollon avcının her sabah yıkanmak için okyanusa geldiğini görmüş ve kardeşine layık olmayan bu sevgiliden kurtulmak için bunun kolay bir yol olduğunu düşünmüştü. Artemis günlerce Orion'un yasını tuttu. Anısını yaşatmak için onu sadık köpeği Sirius'la birlikte yıldız kümesine dönüştürerek gökyüzüne yerleştirdi. Dokuzuncu bölüm, Endymion'un hikayesi. İffetli Artemis yalnızca nam salmış bir avcı değil, aynı zamanda ay tanrıçasıydı. Gündüz vakti perileriyle ormanlarda dolaşır, geceleri ise parlak ay arabasıyla yıldızlarla kaplı gökyüzünü bir baştan diğerine kat eder ve hafif ışığıyla aydınlanan yerler haricinde karanlıkta uyuyan dünyaya bakardı. Apollon yorgun atlarını batı kapılarından içeri sürer sürmez ve alacakaranlık tepelerin üzerinde ilerlemeye başlar başlamaz Artemis süt beyaz atların çektiği gümüş arabasına çıkar ve gece boyu sürecek seferine başlardı. Yolculuğunun ilk saatlerinde dostane alacakaranlık gökyüzünde soluk bir parıltıyı muhafaza eder ve yol önünde açık seçik belirirdi. Fakat gece ilerleyip karanlık koyulaştığında gündüz daldıkları uykularından uyanıp Tanrıça'nın yolunu aydınlatmak için kalabalık parlak kümeler halinde ortaya çıkan yıldızlar olmasaydı atlar yolunu şaşırabilirdi. Her gece aynı yolculuğu yapıyor olsa da Artemis bu seferden bıkmaz usanmazdı. Saatler geçtikçe gözleri önünde açılan derin uykudaki dünyaya olan hayranlığı ise hiç azalmazdı. Bir akşam sessizce manzarayı seyrederken ay ışığıyla aydınlanan otlarla kaplı bir tepede yüzünü gökyüzüne çevirmiş uzanan bir çoban gördü. Artemis şıpsevdi değilse de uyurken gördüğü Endymion'un güzelliğine hayran kaldı ve içini kaplayan tuhaf bir histen dolayı onun yanında olmayı arzu etti. Böylece gümüş arabasından yavaşça inerek dünyaya, her şeyden habersiz düşlere dalmış çobanın bulunduğu yere doğru süzüldü. Her yere müthiş bir sessizlik hakimdi ve uykusunda omurdanan dev bir yaratık gibi ses çıkaran çam ağaçlarının mırıltısından başka ses duyulmuyordu. Tanrıça genci bir müddet sessizce izledikten sonra eğilerek hafifçe öptü. Endymion Tanrıça'nın dokunuşuyla uyanır gibi oldu. Uykulu gözlerle etrafa bakındı ve etrafını saran bu dünyaya ait olmayan parıltı karşısında şaşkına döndü. Fakat bir anda parlaklık dinmiş ve etrafı yeniden gecenin derin mavisiyle sarılmıştı. Çünkü kendi cüretkarlığından çekinen Artemis alelacele gümüş arabasına dönmüş ve karanlığa doğru yol alarak uzaklaşmıştı. Endymion gördüğü bir düşün etkisinde kaldığını düşündü. Ancak gece boyu umut ve sabırla beklediyse de başka düş görmedi ve yorgun gözlerini karşılayan günün ilk ışıkları oldu. Ertesi gece Artemis kendini hayretle seyreden sessiz yıldızları ürkütene dek süt beyaz atlarını aceleyle ve gelişi güzel sürdü. Beyaz bulutlar yaklaşarak ona sarıldığındaysa Tanrıça uyuyan dünyayı görmesine engel olmasınlar diye onları öfkeyle kenara itti. Nihayet Endymion'un uzandığı tepeye yaklaştı ve onu yerinde bulunca hızla gümüş arabasından süzülerek habersiz gencin yanına geldi. Tanrıça'nın hafif dokunuşuyla kıpırdanarak derin uykusundan uyanmaya çalıştı. Fakat sanki bir büyü göz kapaklarının açılmasını engelliyordu. Uykunun körelttiği gözleriyle parıltının uzaklaştığını gördü. Geceler boyu gözlerinin aradığı parıltının varlığını hissetti. Fakat yalnızca düşlerinde yüzünü görebiliyor ve tenini gece yeli gibi okşayan entarisine dokunabiliyordu. Artemis her gece yerinde duramayan atlarını süzülen bulutlar arasında başıboş bırakıyor ve uyuyan çobanı seyretmek için vaktini yeryüzünde geçiriyordu. Yanı başında dururken onun sonsuza dek o anki gibi, o anki kadar güzel ve genç kalmasını diledi. Hastalık, acı ve ölümün ona el sürmemesi için onu kendisine adanmış, üzerinde hiçbir ölümlünün kirletmediği bir mağaranın bulunduğu Latmus dağına götürdü. Endimion'u buraya bırakarak göz kapaklarına ebedi bir uykunun yerleşmesini sağladı. Böylece bedeni tüm gençliğini ve güzelliğini koruyacak ve asla yaşlanmayacaktı. Her gece uzun seferi bittiğinde ve nöbetteki yıldızlar ışıklarını söndürdüğünde Artemis Latmus dağındaki ıssız mağaraya koşacak ve derin uykudaki Endimion'a bu uykusunu bölmeyecek bir öpücükle dokunabilecekti. Beşinci ayının sonu, sayfa 72.